Ayrım 4.
Tam ağzım açıp ayıp olmasın diye bir şeyler söyleyecektim. Ağzımı da kımıldatamadığımı hatırladım. Karımın sert sesini duydum. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz kocamdan? Kadın döndü, sakin bir sesle konuştu. Ben Shangri-La'dan geliyorum efendim. Nasılsınız? Elini uzattı, el sıkıştılar. Karım biraz şaşkın, bozuk ama çaresiz, yamuk bir gülümsemeyle selamladı kadını. Karımın bilgi konusunda küçük kompleksleri vardır. O yalnızca bilgi edinmek için okur, öğrenir. Bilgisizliği anlaşılmasın diye yapmayacağı şey yoktur. Genç kadın bana yaklaştı. Heyecanlıydı. Yanakları pembeleşmişti. Oldukça alımlı, hoş bir kadın olduğunu düşündüm o zaman. Tam o sırada tuhaf bir şey fark ettim. Doktorlar Shangri-La'lı kadın görmüyorlardı. Sanki şeffafmış gibi onun içinden geçiyor, ona çarpıyorlar ama kadın bundan incinmiyordu. Acaba komadaki hastalar bu tip illüzyonlar mı yaşarlar? Fakat bu bir yanılsamaysa neden karım da onu görebiliyor? Hem neden bu genç kadının nefesini böyle yakınımda duyabiliyor? Elime dokunan sıcacık tenini keyifle hissedebiliyorum. Kimsin sen ey kadın? Nereden çıktın böyle? Hepsini anlatacağım dedi usulca. Bakışlarımı karıma çevirdim. Beni kıskandığında taktığı maske vardı yüzünde. Gergin, oyuncağı elinden alınmış şımarık kız çocuğu bozgunu. Karım sevdiği için kıskanmadı beni hiç. Kıskanmanın mülkiyet duygusuyla organik ilişkisini kanıtlamak için. Artık hep başkalarını düşünmeyi bırakın. Kendinizi de yaşayın lütfen. Hatırım için. Hı? Baktım Shangri-La'lı kadın gözlerinin dibine kadar sevgi ve şefkat gölüne batmış, inanılmaz bir içtenlikle bana bakıyordu. Yatağımın başucuna dizleri üzerine çökmüş, bir eli kolumda başını yüzüme doğru hafifçe uzatmış, ne zarif ne narin bir güzellik tanrım. İri kahverengi gözlerinin bebeklerinde sanki yeşil noktalar var, ince ince, kum gibi. Adım Yaprak, biliyorsunuz tabii. Bilmiyorum ama bir yandan da hep biliyormuş da, şimdi anımsıyormuşçasına bir uyanış, bir ayılma duygusu. Acaba koma halimden mi? Doktorlar Shangri-La'lı Yaprak Hanım'ın sağından solundan rahatlıkla geçip çalışıyorlar. Suratları adam akıllı asık. Bu halleriyle ne komik görünüyorlar. Durumum ciddi olmalı. Fakat ne onlarla ne de durumumla ilgilenecek halim yok şimdi. Kendinizi hiç zorlamayın. Tek tek hatırlatacağım size. Kuşları düşünün şimdi. Nasıl kıskanırdınız onları? Kuşlar gibi uçabilmeyi hayal edip, onlar gibi havada süzülebilmek, istediğiniz ufuklara çekip gitmek tutkusuyla yanıp tutuştuğunuz, bu heyecanınızı paylaşacak kimsecikler bulamadığınız günleri düşünün. Anımsadınız mı? Aklınız, fikriniz hep uçmakta, hep göklerde ama tıpkı kuşlar gibi açıkta, boşlukta. Paraşüt kursuna yazıldınız bir ara. İlk atlayışınız sırasında boşlukta yapayalnız düşerken beni düşünmüştünüz. 18 yaşındaydınız. Gülümsedi. Tabii, hatırlamaz olur muyum hiç? Ne keyifli bir heyecandı. Yine yıllar önce hani bir akşam arkadaşlarınızın zoruyla bir genel eve gitmiştiniz de delikanlıların gürültülü kahkahaları ve kaba şakalarından rahatsız olup orada ne işiniz olduğunu soruyordunuz kendinize. Fahişe adlı bir kadına sıvaları dökülmüş bir odada yalnız kalınca ondan özür dileyip oradan kaçarken yolda yine beni düşünmüştünüz. Hı? Yine gülümsedi. Gülümseyince sol yanağında bir gamzesi olduğunu fark ettim. Evet evet onu anımsıyorum galiba. Yormayın kocamı daha fazla. Gidin lütfen. Görmüyor musunuz? Komada o. Shangri-La'lı Yaprak Hanım karıma döndü. Sesinde direngen bir hoşgörü, incecik bir başkaldırı vardı. İyi ama bugüne kadar aklınız neredeydi kuzum? Artık komadan çıkması gerek dedi. Karım bir sigara yakmaya yöneldi. Hemşire azarlayarak elinden aldı sigarayı. Peki, evliliğinizin ilk günlerine dönelim şimdi de. Hı? Hani bir sabah heyecanla karınızı kucaklayıp kimselere benzemez bir çift olmak istediğinizi, onunla dünyayı dolaşıp değişik kültürleri tanımayı düşlediğiniz anı. Nasıl da hayal kırıklığına uğramıştı karınız. Siz de hatırladınız mı hanımefendi? Yerleşik bir düzenimiz, güzel bir evimiz olamayacak mı yani diye haykırmıştı. İşte o sırada içiniz cız ederek beni düşünmüştünüz. Anımsadınız mı? Hiç unutur muyum o günü? Hatırlıyorum tabii. Bakar mısınız Yaprak Hanım? Kimsiniz siz Allah aşkına? Nereden geldiniz? Ne istiyorsunuz kocamdan? Derhal gidin buradan. Sesi tizleşiyordu karımın. Yoksa attırırım sizi hastaneden. Davacı olurum. Başınıza iş açarım. İnanın yaparım bunu. En tehditkar sesiydi bu karımın. Shangri-La'dan geldim ben. Biliyor musunuz hanımefendi? Hayal güçlerini boğup geliştirememiş insanlar dünyayı ve uzayı coğrafya atlaslarından, NASA'dan izlerler ancak. Shangri-La uzakta, çok güzel bir ülkedir. Haritada bulamazsınız. Kendi haritasını kendi çizen herkesin bir Shangri-La'sı vardır. Ben kocanızın Şangrilasındanım. Saçma bütün bunlar. Çıkın gidin buradan. Değil, hiç değil. Aksine Şangrila olmasaydı hayatın çelişkileri ve kalınlıkları büsbütün katlanılmaz olurdu. Ütopya yaratıcı insanlar için besleyicidir. İnanın buna. Hayatınızda bir kez inanın buna. Baktım karımı beni hep yıldıran, hep yoran, saldırmaya hazır bakışlarında bir çekingenlik gördüm. Yıllar önce Norveçli sevgilime ateş püsküren bakışlar değildi gözlerindeki. Evden kaçışlarımın ardındaki umutsuzluğu, boşluğu ve bıkkınlığı başka kadınlarla değil de fazla çalışmayla örtbas ettiğimde de resimlerime, heykellerime, hatta kağıtlarıma ve boyalarıma duyduğu öfkeli tonlar kalmamıştı yüzünde. İlk kez ürktüğünü, çekindiğini hissettim ama sevinemedim, üzülmedim de. İlgilenmiyordum artık. Bütün ilgim Şangri-Lalı yapraktaydı. Baktığımda yüzünde gururlu bir gülümseme vardı ama gururu ağzının kenarlarından akıp yüzüne gözüne bulaşmamıştı. Yalnızca gülümseyişini alımlı bir biçimde süslüyordu. Bir tekne tasarımı yapmıştınız. Aylarca didinip uğraşıp borçlandınız ve teknenin yapımında gece gündüz çalıştınız. Tekneyle denize ilk açıldığınızda bedeninizi ısıtan güneşi avucunuza doldurmak için bir elinizi göğe açtınız. Bir elinize de deniz suyu doldurup gözlerinizi yumdunuz. Bir balık düşlediniz tekneyle yarışan, kendi kendine kıkır kıkır gülüp suda dans ederek yüzen. Gözlerinizi açınca teknenin çevresinde balık sürüleri gördünüz. O zaman yüksek sesle gülmeye, sevinçle zıplamaya başladınız. İşte o sırada beni düşünüyor, bana gülüyor, benimle dans ediyor ve beni özlüyordunuz. Sustu. Doktor bey, bakın hasta gülümsüyor. Tık, tık, tık, tık, tık. Allah'ım, bir mucize bu. Gelin bakın gülümsüyor, vallahi gülümsüyor. Baktım, Şangri-Lalı yaprak da gülümsüyordu. Yakında konuşacaksınız da. Çünkü insan beyni hemen her şeyi kontrol edebilir biliyorsunuz. Eğilip dudaklarımdan öptü. Islak, sevgi dolu, diri bir öpüştü bu. Yıllardır kimseyi dudağından öpmediğimi hatırladım birdenbire. Hong Konglu Mişu geldi aklıma. İtalyan kocası onu asla dudaklarından öpemezdi. Çin adetlerine göre günahtı bu. Zavallı İtalyan dostum benim ve zavallı ben. Zavallı değilsiniz. Acımayın kendinize böyle. Siz uyuşturdunuz kendinizi yalnızca. Ama öz suyunuz öyle derin, hayal gücünüz öyle zengin ve iradeniz öyle güçlü ki tıpkı o filmdeki gibi. Hani önce ailece gittiğiniz ama sonra iki kez yalnız seyrettiğiniz filmdeki o kadın gibi. Hani aklına, güzelliğine ve cesaretine hayran kaldığınız Julia gibi. Ellerimi aldı, yüzümde gezdirdi. Ağlıyor mu diye bakmadım yüzüne. O filmde de si düşündüm. Konuştu hasta, konuştu doktor bey. Duydunuz mu? Sayıklıyor hasta. Tık, tık, tık, tık, tık, tık. Çıkartın bu insanları odadan hemşire hanım. Vücut fonksiyonları normalleşiyor hocam. Herkes çıksın ama siz gitmeyin. Artık gitmemelisiniz. Ama ya bir hayalsiniz, ya iyileşince tümden kaybolacaksanız, yeniden Şangri-La'yı bilmezlere nasıl katlanırım ben bundan böyle? Tık, tık, tık. Kalp atışları yeniden yavaşladı doktor bey. Hayır, artık gitmeyeceğim. Çünkü beni görmeyi isteyecek kadar güçlüsünüz artık. En önemlisi kendi gücünüzü biliyorsunuz artık. Tık, tık, tık, tık, tık. Gözlerimi tamamen açabildiğimde aradan 100 yıl geçmiş gibi geldi. Hemen ayaklarımı ve ellerimi kontrol ettim. Harika, kımıldatabiliyordum. Sevinçle gülümsedim. Kendine geldi, yine de fazla yormayın. Baktım karım gülümseyerek eğildi. Gülümsemesini yokladım, gergindi. Atlattın canım, bitti artık dedi. Ne bitmişti? Şangri-Lalı yaprak neredeydi? Bir şeyler söylesene canım. Doktorlar, bir hemşire ve karım başıma dikilmiş bekliyorlardı. Ağzımı açtım. Teşekkür edecektim ama Şangri-La dedim. Doktorlar ve hemşire sevinçle güldüler. Karımın kaşları çatıldı. Yaprak nerede diye sordum. Beyaz önlüklüler zafer çığlıkları attılar. Doktorlardan biri hemşirenin omuzuna yumuşak bir keyif tokadı attı. İki doktor gürültülü kahkahalarla el sıkıştılar. Ben bile heyecanlandım. Onların sevincine katılamayan tek kişi vardı. Ağır ağır kalktı, sigarasını ve çakmağını çantasına koydu, ceketini aldı, eteğini düzeltti. Başı yere eğik kaldı bir süre. Artık tamamen çıkıp giderken kapıda durup bana baktı. Gözlerinde kırgın bir uzaklık vardı. Sonra gitti. Tümden gitti. Karımı yıllar var hiç böyle güzel görmemiştim. Haziran 88. Kemer, Antalya. bir kadının yaşamında en önemli iki şey. Her şey bir TV reklamıyla başladı. Bir kadını anlatmam isteseler onu nasıl anlatırım? Kalçalarını, göğüslerini mi, gözlerini mi, dudaklarını mı? Yoksa akıllı, canlı, hayat dolu oluşunu mu? Bir kadını en iyi, en çok belirleyen nedir? Ya siz nasıl anlatırsınız bir kadını? Sonra neye göre seçersiniz bu kadını? Diyelim ki benim gibi ilk 30'larında bir insansınız. Bu yaşa kadar pek çok kadın tanımışsınızdır. Arkadaşınız olmuştur, komşunuz, iş arkadaşınız, kız kardeşiniz, öğretmeniniz, teyzeniz, halanız, büyükanneniz ve mutlaka anneniz. Erkekseniz sevgiliniz, belki karınız ve eski karınız. Peki hangi kadını seçeceksiniz anlatmak için? Diyelim ki seçtiniz, nasıl anlatacaksınız onu? Yaşama sevinci, yaratıcılığı, savaşma gücü, kendi ayakları üzerinde varoluş bilinci mi? Yoksa hala irimemeleri mi? Hadi bunları da başardınız. Peki bir kadının yaşamındaki en önemli iki şey nedir? Kadınsanız hemen bu en önemli iki şeyi söyleyecek kadar kendinizi, erkekseniz kadınları tanıyor musunuz? Saatlerce bu soruları sordum kendime. Üstelik her şey saçma sapan bir TV reklamıyla başladı. Elimde bir kadeh beyaz şarap, günün yorgunluğu saçlarımın tellerine dek sinmiş bir halde, oturma odamda televizyonun karşısına geçmiş, yatmadan önce aptal aptal beyaz cama bakıyordum. Renkler ve sesler karmakarışık doluyordu kafamın içini. Hiçbir iz bırakmadan akıyordu dışarıya derimin gözeneklerinden hızlı hızlı. Uzun süredir üzerinde çalıştığım bir resmi bitirmiş, gecelerdir uykusuz kalmıştım. Artık bu gece uzun, deliksiz bir uykuyu hak ettiğimi düşünüyordum. Yine de biten bir resmin ardından duyduğum yorgun keyfi, yepyeni bir gezegene varış doyumunu yaşayamıyordum bir türlü. Oysa biten bir resmin sancılı doğum ardından, uykusuz gecelerin, kilitlenip kalan gündüzlerin hepsini unutturacak tarifsiz bir duygusal doyum, ılık bir dinginlik yaşanır ki sanatçıyı yaratmayı iten bu düşünsel orgazmdır aslında. Yaratısıyla kafasında imgelediğine biraz yaklaşan sanatçının eserini tamamladığında yaşadığı bu kıskançlık, sarhoşluk ve zenginlik başka hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Ama o gece biten resme karşın tedirginliğim sürüyordu. Ne tatsızdır bu duygu, demek ki resim aslında bitmemişti. Bu huzursuzlukla televizyona bakıyor, aslında resimde neyin eksik olduğunu düşünüyordum. Bilmiyorum, ne düşündüğümü tam bilmiyorum. O sırada renklerin, seslerin, görüntülerin arasında etkileyici kalın bir erkek sesi sordu bana. Bir kadının yaşamında en önemli şey nedir? Hangi kadının diye sordum ben de ona. Uykum açıldı aniden. Kimdi bu adam böyle gece yarısına yakın oturma salonuma sızmış beni sorguluyordu? Düşünmeme hiç fırsat kalmadan ekranda sarışın, uzun saçlı bir kadın belirdi. Bana baktı, sırıttı. Sağlıklı, pırıl pırıl cildine biraz krem sürdü. Kremi özenle yaydı yüzüne. Gururla döndü. Cildi ve kremi elbette dedi. Sesi vıcık vıcık üzerime yapıştı. O halde filanca kremi kullanınız. Taranana nom. Canım sıkıldı bu işe. Halbuki bana ne elin şapşal reklamında. Yine de kendime söz geçiremedim. Öfkeyle televizyonu kapattım. Şarap şişesini alıp atölye olarak kullandığım büyük salona geçtim. Artık birkaç gün stüdyoya uğramam diyordum oysa. Uykum ve yorgunluğum beni terk etmişti. Yapayalnızdım. Omuzlarıma kadar uzanan siyah saçlarımı elledim. Şu kremi ben de bir denemeliydim yoksa. Yalnızca kadınların mı ciltleri önemlidir? Büyük, boş bir tuvalin karşısına oturdum. Tuvale sordum. Bir kadının yaşamında en önemli iki şey nedir? Tuvalden çıt yok. Peki hangi kadının yaşamı? Bu kadını neye göre tanımlarsın? Tuval yine suskun. Ressamların işi suskun tuvalleri konuşturmaktır. Mavi ile işe başladım. Sonra gidip stüdyodaki pick-up'a Greg'in dans eden kadın piyano süitini koydum. Rengi ve müziği planlayarak seçmediğimi fark ettiğimde o gecenin çok uzun süreceğini anladım. Ve hiçbir şeye karışmadan içgüdümle iş sürmeye karar verdim. Bir deniz dalgalanmaya başladı boş tuvalde ilkin. Canlı, mavilerle oynak. Pasifik değil bu, Baltık hiç değil. Deniz deyince önce Akdeniz. Bunu tanıyorum ben. Biz Hundanger deriz Norveççe. Edvard Grieg bu. Dur bakayım, lirik parçaların kaçıncısı bu? 4 mü acaba? Plan arkasına bakıyorum. Evet. Söylediklerinin hepsi doğru. Çırılçıplak oturuyor stüdyoda. Modelim değil. Uzun bacaklarını, pembe cildini, küçük diri memelerini, ceylan kalçalarını hiç sakınmıyor. Sarı kısa saçları var. Boynunda bir kolye, mavi bir göz taşı, bodrum işi. Gözleri loş ışıkta gri mavi olmuş. 27 yaşında. Üşüyecek diye korkuyorum. Koltuktaki sarı şalı uzatıyorum. İstemiyor. Kolay kolay üşümeyiz biz. Bende hala İskandinav kanı var diyor gülerek. Konuşmadan oturuyoruz. Piyanodan yayılan müzikle dans eden kadını hayal ediyoruz ayrı ayrı. Ayakları tam önümde duruyor. Kısa, cilasız tırnakları, iri parmakları içimi kımıldatıyor. Uzanıp tutuyorum ayaklarını, gıdıklanmıyor. Piyano sesi iyice yükseliyor mu, yoksa bana mı öyle geliyor? Ellerim boya içinde, rengarenk. Ayaklarından bacaklarına, kalçalarına uzanıyorum. Dokunduğum her yerde ellerimin izi kalıyor rengarenk. Yaklaşıyor, öpüşüyoruz. Stüdyonun çıplak zemininde sevişiyoruz. Kadın oluşundan böylesi tat alan, bunun bilincinde bu güvenli dişiliği kanımı ısıtıyor. Ateşim yükseliyor bu yüzden. Yan yana uzanıp tavana bakıyoruz sonra. El ele yatıyoruz. Ben de üşümüyorum artık. Greg'in Sıla özlemi çalıyor. Piyano sanki bir at arabasının dolu dizgin temposunda eve koşuyor. Memleketi. Else elimi kaldırıp terli memesinin üstüne bastırıyor. Onu çok yakınımda hissediyorum. Yanı başımda oluşundan çok daha fazla yakınımda. Memesi elimin altında eziliyor. Seni diyor, seni seviyorum ama... Elimi dudaklarına bastırıyorum bu kez. Deniz büsbütün belirdi tuvalde. Sahilde canlı mavi tonları, kıyıdan uzaklaştıkça koyu, adam akıllı koyu bir deniz. Nerede gökle birleşiyor belli değil. Fakat ufukta yeşiller. Seni seviyorum ama... Elim dudaklarında kalıyor bir süre. Yerimden fırlayıp sprey boyayla duvara yazıyorum. Jack Elsker Dekman. I love you but. Je t'aime mais. Bir kez ama girince işin içine. Denizi koyu mavilerle dalgalara terk ediyorum. Koyu mavi, lacivert dalgalar. Sonra yeşil dalgalar, canlı yeşil. Birlikte Bodrum'a gideceğiz Else ile. Bir de çocuğumuz olacak. Mansar'ın gitarında Bodrum Bodrum'u dinliyorduk saatlerce. Else'ye tek tek çeviriyorum bütün şarkıyı. Nasıl anlatsam, nereden başlasam? Atlas Okyanusu'nu aşıp Avrupa'ya, oradan Akdeniz'e varacağız. Else beni seviyor ama... Tuvalin üzerinde önce bir kadın gölgesi beliriyor. Arkası bana dönük, gri kumsalda durmuş, denizi seyrediyor. Gel sevgili ressam, önce beni Türkiye'yi tanı. Önce beni anlat resimlerinde. Müge elini uzatmış bekliyor. Elini tutuyorum. Güneş yanığı teni, diri kadın güzelliği, Akdeniz kadınının geniş kıvrımlı dolgun bedeni, simsiyah uzun saçları, ela gözleri, burnunun uzun bir çizgiyle güzelleştirdiği profili kırmızı cilalı ayak tırnakları. En güzeli, uzun, müthiş ilginç burnu. Kız çocukluğundan kadınlığa sağlıklı geçebilmek çok geç Türkiye'de diyor eli elimde. Olanaksız. Bir sigara çıkartıyor geniş saplı hısır çantasından. Bir de çakmak. Çakmağını alıp sigarasını yakıyorum. Ben sigara içmem ki. Sigarayı tutan ellerini izliyorum. Bir resmin detaylarındaki gibi tek tek parmaklarına, kırmızı tırnaklarına bakıyorum. Bekaret ve annelik bir kadının yaşamındaki en önemli iki şeydir bu ülkede. Annemiz öğretmese bir söyleyen, bir ima eden bulunur mutlaka. Hemen hepimiz yerli filmlerden birine yakalanmış kız çocuklarıydık biz. Sigarasını bitiriyor. Hiç konuşmadan onu dinliyor, onu seyrediyorum. Kalkıp tekneden atlıyor, açılıyor. Uzakta bomboş koyların koynunda bağırıyor. Gelsene yanıma gel. Yanına yüzüyorum. Suyun içinde soyunuyor. Bikinisini bileğine bağlıyor. Akdeniz'in mavisinde sevişiyoruz. Birbirimize sarılıyor, keretleniyoruz. Akdeniz kucaklıyor bizi. Arkası bana dönük, denizi seyreden kadının yanında bir erkek belirdi tuvalde. Uzağa bakıyorlar el ele. Adamın yanında bir çocuk, kadın ve çocuğun içleri boş ama erkek gerçek. Yalnızca imge o ikisi. Yine de tuval üzerinde belirecek kadar gerçeğe yaklaşmış hayaller. Kaygılanıyorum diyor makyözü yüzünü bembeyaz pudralayıp kırmızı allık sürerken. Biraz sonra sahneye çıkacak. Gevşemek için meditasyon yapmayı deniyor, olmuyor. Konsantrasyonum çok bozuldu bu aralar diyor. Sesinde gergin, kaygılı bir ton var. Kaslarını gevşetmek için jimnastik yapıyor sinirli sinirli. Modern dans stüdyosunda karşılaştığımız ilk günkü gibi mavi gözleri solgun bakıyor. Pırıltıları sönmüş. Sevgi sahiplenmeye dönünce insanı zincirliyor diyor. Başıma aniden çok şiddetli bir balyoz inmiş gibi sendeliyorum. Uyuşuyorum sonra. Gerçek acı bu uyuşukluk geçince başlayacak biliyorum. Sırası geliyor, sahneye çıkıyor. O günkü dansında bedeninin her devinimde, ellerinin, parmaklarının ucunda, çok sevdiğim ayaklarında, zincirlerinden kurtulmaya çalışan, özgürlüğünü özlemiş kasların gerginliğini, acı çığlıklarını duydum. Sanki derisi yüzülmüştü, bütün kasları ortadaydı. Her şeyi gördüm. Bir balerinin kendini en çok dansıyla ifade etmesinden daha doğal ne olabilir ki? Oyunun sonuna kadar dayanamadım. Kaçtım oradan. Onu bu kadar bunaltacak denli çok mu yaklaştım? Kendine soluyacak hava bırakmadın mı? Oysa onun bağımsızlığı, kendine saygısı değil miydi beni baştan çıkartan? Sevmek, insanın kendisi kalabilecek ve bunu sürdürecek kişisel alanını işgal etmeden ona yakın olabilmektir. Bunu bildiğim halde, el senin kendi alanına girdim, onu da benimkine girmeye mi zorluyorum? Gerçekten yapıyor muyum bunu? Bir tramvaya bindim. Kentin meşhur yokuşlu inişli yollarında, tramvayın camında en çok kendi suretimi görerek son durağa kadar gittim. Tekrar geri döndüm. Gece yarısından çok sonra stüdyoma girdim. Elsen'in ve benim kaygılarımın resmini yaptım. Bir bahar sabahında pembe, sarı, kırmızı kaygılar tuvaldeydi artık. Üçü de Akdeniz'e bakıyor. Kadın, adam, çocuk. İkisi beyaz. Hayallerin rengi beyazdır. Ümit mavidir. Deniz gibi. Biraz deniz, biraz uyku. Bütün isteğim buydu. Beyaz önlüğü, stetoskopu, ciddi yüzüyle koridorda Müge'yi görüyorum ama onu bulamıyorum. Ona bu haliyle rastlasaydım, onunla yaşayacaklarım konusunda hiç heyecanlanmazdım. Fantazi, özgürlük, doğallık. Bu önlüğün ve maskenin içinde kuru, soğuk, sönük, tıpkı herkes gibi biri. Halbuki hemşireye bir şeyler anlatıyor. O sırada beni görüyor. Ölçülü bir gülümseme yayılıyor yüzüne. Biraz tanıdık şimdi. Saate bakıyor. Erken gelmişim. Oturup bekliyorum. Çıkıp evine gidiyoruz. Ne zaman dönüyorsun? Haftaya diyorum. Sesimde ne sevinç ne keder. Bu gidiş gelişler yaşantımın normal akışının bir parçası artık. İki hayatım var benim. 8 ay oralıyım, 4 ay buralı. İkisinden de vazgeçemeyeceğim iki ayrı, apayrı dünyam var. Biri Pasifik kenarında bir kentte, öbürü Akdeniz. Birbirine 9 saat yakınlıkta, 100 yıl uzaklıkta iki dünyam. Önce saygın olmak zorunda Türkiye'li kadın. Yalnız yaşayan kadına alışkın değiliz henüz. Saygın olmaksa hala bir erkeğin kattığı veya götürdüğü namusla başlar. Ve para. Hızlı hızlı içecek hazırlıyor. Cin, vermut, portakal suyunu karıştırıp buz katıyor içine. Nefis bir içki. Adını soruyorum. Beni duymuyor ki. Artık burada da para her şeyi satın alıyor diyor içkisini yudumlarken. Sesi çirkinleşiyor. Duvardaki resimleri seyrediyorum. Türk ressamlarının özgün eserleri iki Margaret reprodüksiyonu. Müge'nin Margaret sevdiğini bilmiyordum. Hiç resimden konuşmuyor ki. Hep Türkiye'li kadını anlatıyor. Margaret'in tehdit altındaki katili aklıma takılıp kalıyor. Müge bu resmi seviyor. Onun bedeni, cinselliği ve aklı birbirinden ayrı yaşıyor sanki. Sevişirken inanılmaz bir dişi, konuşurken cinsiyetsiz bir insan. Zeki, mantıklı ama kuru, ikisini birleştiremiyor bir türlü. Köpüksüz bir Türk kahvesi gibi, lezzetli ama köpüksüz. Yazarım sana diyorum. Hiç inanmamış gülümsüyor. Burada yaşamak, bağımsızlığımı korumak zorundayım diyor. Sessiz düşünüyor ama ben duyuyorum iç tartışmasını. Diyor ki, yanlışı aksaklığı göre göre içinde yaşamak çok güçtür. Doğallığın ve sıcaklığınla ödersin bunun bedelini.